Ayrım 41.
Sayfa 514. Yamaca doğru baktım. Sancan orada yere serilmiş bir sütun gibi kıpırtısız yatıyordu. Yüzü bana doğru dönüktü. Gözleri dikkat dolu, keskin, gülümser. Hemen yerinden fırlayarak yanıma geldi. Hindistan'a gitmeye razıyım dedim, özgür olarak gidebilmek koşuluyla. Sorduğuma verdiğim bu karşılık açık değil Jane. Ne demek istiyorsun, açıkla biraz. Şimdiye kadar sen benim manevi ağabeyimdin, ben de senin manevi kardeşin. Bunu böyle götürelim, birbirimizle evlenmemiz doğru olmaz. Başını hayır gibilerden sarstı. Bu durumda manevi kardeşlik sökmez. Gerçekten kız kardeşim olsaydın işler değişirdi, seni yanıma alır giderdim, evlenmeye gerek görmezdim. Ama bu durumda beraberliğimizin nikahla perçinlenip kutsanması zorunlu, yoksa beraber olamayız. Önümüze bir sürü engel çıkar. Bunu sen göremiyor musun Jane? Düşün biraz. Çok aklı başına bir insansın, anlayacaksın. Düşündüm ama ne denli aklı başında bir kız olursam olayım ancak şu sonucu çıkarabiliyordum. Sancan'la ben birbirimizi karı koca olacak gibi sevmiyorduk. Onun için de evlenmemiz doğru olmazdı. Bunu ona söyledim. Sancan dedim, ben seni bir ağabey gibi seviyorum, sen de beni kız kardeşin gibi seviyorsun. Bunu böyle yürütelim. Sert, kesin bir ifadeyle kısaca olmaz, olmaz dedi, yürümez öyle. Benimle Hindistan'a geleceksin ama unutma, söz verdin. Koşullu olarak. Koşulu moşulu karıştırma şimdi. İşin can alıcı yönüyle benimle Hindistan'a gidip orada benim yardımcım olmaya bir diyeceğin yok ya. Bana elini vermiş sayılırsın. Geri çekemeyecek kadar da dürüstsün. Şimdi düşünmen gereken tek bir sorun var. Atıldığın işi en iyi biçimde başarmanın yolu. İç içe girmiş, çapraşık olan ilişkilerini, duygularını, düşüncelerini, isteklerini yalınlaştır. Hepsini tek bir amaca bağla. Büyük efendinin hizmetinde canla başla başarılı olarak çalışmak. Bunun içinde bir yoldaşa ihtiyacın var. Kardeş olamaz bu. Ne de olsa gevşektir kardeşlik bağı. Kocan olması gerek. Ben de kız kardeş istemiyorum. Kız kardeşimi her an elimden alabilirler. Bir eş istiyorum. Hayatta yeter derecede söz geçirebileceğim, ölüme kadar da kesin olarak elimde bulundurabileceğim tek yardımcı ancak karım olabilir. Onu dinlerken baştan ayağa ürperdim. Etkisini iliklerimde, baskısını elimde, ayağımda duyuyordum. Öyleyse benden başkasına bak sen Can. Kendine uygun birini ara. Amacıma uygun birisini demek istiyorsun. Kutsal görevimi yürütebilecek birisi. Bak, sana gene söylüyorum. Evlenmek isteyen benim önemsiz, bedensel varlığım değil. İçimdeki misyonerdir. İyi ya, ben de bu misyonere bütün gücümü, yardımımı bağışlayacağım. İstediğim bundan ibaret değil mi? Ama kendimi vermeyeceğim. Varlığımın özünü, çekirdeğini verdikten sonra varsın kabuğum eksik kalsın. Ne çıkar? Misyonerin işine nasıl olsa yaramaz bu kabuk. Bende kalsın daha iyi. Kalmasın. Kalamaz. Tanrı yarım bağışla yetinir mi? Eksik kurban kabul eder mi sanıyorsun? Ben Tanrı'nın davasını güdüyorum. Seni onun bayrağı altına çağırıyorum. Onun adına çalıştığıma göre ikiye bölünmüş bir bağlılığa razı olamam. Bir bütün olmalı. Gönlümü Tanrı'ya seve seve veririm dedim. Sen nasıl olsa istemiyorsun. Bu sözleri söylerken sesimde, duygularımda gizli, acı bir alay olmadığına yemin edemem sayın okurum. Şimdiye kadar sen Candan gizliden gizliye ürkmüştüm çünkü onu anlayamamıştım. Bir bilmeceydi. Kaçta kaçı melek, evliya, kaçta kaçı sıradan bir ölümlü insan. Şimdiye kadar bilememiştim bunu. Şu konuşmamız sırasında birçok gerçekler ortaya serilmekte, onun kişiliği açıklığa kavuşmaktaydı. Zayıf yönlerini görüyor, anlıyordum artık. Şuracıkta, şu bozkır yamacında benim kadar zayıf, kusurlu bir Ademoğlunun ayakları dibinde oturmakta olduğumu kavruyordum. Sancan'ın gerçek kişiliğindeki despotluk, katı yüreklilik sırıtı vermişti. Onun bu kusurlarını görüp bir melek olmadığını anlar anlamaz ben de yürek bulmuştum. Karşımda benimle eşit olan bir insan vardı. Tartışmaya tutuşabileceğim, gerekirse karşı gelebileceğim bir insan. Son cümlemi söyledikten sonra Sancan hiç sesini çıkarmamıştı. Ben de biraz sonra yüreğimi pekiştirerek başımı kaldırdım, yüzüne baktım. Bana dikili duran gözlerinde hem hoşnutsuz bir şaşkınlık hem de keskin bir merak okunuyordu. Bunun ciddi bir sorun olduğunu lütfen unutmayalım dedi. Hafife alırsak günaha girmiş oluruz. Jane, gönlünü bir kez insanların sevgisinden kopararak Yaradan'a verdin mi, artık senin için başlıca mutluluk ve amaç yeryüzünde Yaradan'ın etkisini geliştirmek olacaktır. Bu amaca hizmet için ne gerekirse hemen yapmaya can atacaksın. Her yönden birleşirsek ortaklaşa çabalarımızın nasıl hız kazanacağını sen de göreceksin. Bunu görünce bütün ufak tefek heveslerden vazgeçeceksin. sevgi mevgi gibi sudan şeyleri bahane etmeden, önemsiz kişisel duyguların türünü, derecesini hesaba katmadan, sen de bu birleşmenin bir an önce gerçekleşmesi için çırpınacaksın. Öyle mi? Diye kısaca sordum, yüzüne baktım. Uyum yönünden güzelse de durgun sertlikleriyle insanı ürküten o yüz çizgilerine, buyurgansa da açık olmayan alnına, parlak, derin, keskin bakan, gene de hiç yumuşamayan gözlerine, o uzun boylu, etkileyici soylu yapısına baktım. Kendimi onun karısı olarak düşündüm. Yok, olanağı yoktu bu işin. Onun çömezi, dava yoldaşı olsaydım iyi. Bu sıfatla onun yanı sıra denizler dağlar aşar, doğu güneşlerinin altında, Asya çöllerinde ırgatlar gibi çalışır. Onun cesaretini, inancını, gayretini kendime örnek alır. Onun egemenliğine sessizce boyun eğer, hırslarına güler geçerdim. Onun ruhundaki misyonerle erkeği ayırt ederek birine en derin saygıyı gösterirken öbürünün kusurlarını gönülden bağışlayabilirdim. Çok zaman acı çekeceğim kesindi. Hele bedenim sımsıkı bir boyundurağa geçirilmiş gibi olurdu ama gönlüm özgür, içim rahat olurdu. Yalnız boş dakikalarımda kendi içime döner, tutsak alınmamış özgür duygularımla, düşüncelerimle arkadaşlık edebilirdim. Ruhumun onun hiçbir zaman giremediği, bütünüyle kendimin olan köşe bucakları bulunurdu. Buralarda onun sert disiplininin kurutamadığı, ölçülü savaşçı adımlarının çiğneyemediği taptaze duygular filiz verirdi. Ama onun karısı olarak hep yanı başında, hep onun yönetimi baskısı altında, ruhumun ateşini hep kısık olarak tutmak, için için tutuşurken gık diyememek, işte bu çekilmezdi. Sen can dedim. Buz gibi bir sesle evet diye sordu. Gene söyleyeceğim, bir misyoner yoldaşın olarak seninle gitmeye candan razıyım ama karın olarak hayır. Seninle evlenip senin bir parçan olamam. Soğukkanlılıkla, benim bir parçam olman şart, yoksa gelemezsin dedi. Ben daha 30'una basmamış bir adam, Hindistan'a yanımda 19 yaşında bir kızla nasıl gidebilirim? Evli olmazsak nasıl birlikte yaşayabiliriz? Kimi zaman baş başa, kimi zaman vahşi kabileler arasında, evlenmemiş olarak. Ben biraz sertlenerek, pek güzel yaşayabiliriz dedim. Diyelim ki ben senin gerçek kız kardeşinim ya da bir erkeğim, senin gibi bir papaz. Kız kardeşim olmadığım biliniyor. Seni bu sıfatla tanıtamam, yoksa ikimizi de kuşku altında bırakırım. İkincisine gelince erkek kafası gibi işleyen bir kafam var ama yüreğin kadın yüreği, yürümez bu iş. Burun kıvırarak yürür, yürür dedim. Hem de bal gibi. Yüreğim kadın yüreği ama sana karşı değil. Sana karşı yalnız bir arkadaş, bir kardeş sevgisi, yakınlığı, anlayışı var içimde. Bir çömezin ustasına karşı duyduğu saygı, hayranlık, bağlılık var. Başka hiçbir şey yok, korkma. Kendi kendine konuşur gibi, tam bana göre, tam benim istediğim diye mırıldandı. Yalnız ortada başkaca engeller de var, onları yıkmak gerek. Benimle evlenirsen pişman olmazsın Jane, inan bana, evlenmemiz şart. Bak gene söylüyorum, başka çıkar yolu yok bunun. Hem zaten evlendikten sonra birbirimizi sevmeye başlarız elbette. Bu da birleşmemizi senin gözünde bile haklı gösterir. Senin dediğin sevgiden anlamıyorum ben demekten kendimi alamayarak ayağa kalktım. Onun karşısına geçip sırtımı kayaya dayadım. Bana sunduğun yalancı sevgi olsun sen Can. Şunu bil ki bana böyle bir şey sunduğun zaman sen de gözümden düşüyorsun. Sen Can biçimli dudaklarını kısarak gözlerini bana dikti. Öfkelenmiş miydi, şaşırmış mıydı? Pek kolay anlaşılmıyordu. Yüzünün ifadelerinde o kadar söz geçirebilen bir insandı ki. Senden böyle bir sözü hiç beklemezdim dedi. Kendimi küçük düşürecek bir şey yaptığımı söylediğimi sanmıyorum. O dakikadaki uysal duruşu içime dokundu. Soylu, sakin tutumu bana gene de saygı aşıladı. Söylediklerimi bağışla Sencan. Yalnız böyle rastgele konuştumsa suç sende. Anlaşamadığımız bir konu attım ortaya. Bu yönden yaratılışlarımız birbirine öylesine aykırı ki bu konuyu hiç açmasak daha iyi olur. Şu sevginin lafı bile bizi birbirimize düşürmeye yetiyor. Kendisi karşımıza çıksa ne yaparız, neler duyarız? Sevgili halam oğlu, vazgeç şu evlenme işinden, unut bunu. Hayır dedi. Çoktandır kurduğum bir tasarı bu benim. Yüce amacıma ulaşmamı sağlayacak tek yol. Ama şimdilik üstelemekten vazgeçiyorum artık. Yarın Cambridge'e gideceğim. Vedalaşmam gereken birçok arkadaşım var orada. 2 hafta kalacağım. Bu sırada sen de benim önerimi şöyle eline boyuna bir düşün. Şurasını unutma ki hayır dersen bana değil Tanrı'ya hayır demiş oluyorsun. Tanrı benim aracılığımla sana yüce bir geleceğin yolunu açıyor. Bu yola ancak benim karım olarak girebilirsin. Benim karım olmayı reddettiğin anda kendini ömür boyu bencil rahatlıklar, kıvrak karanlıklar yoluna mahkum etmiş olursun. Bu durumda da belki dinden döndükleri için kafirden beter sayılanlar arasında yer alırsın. Bunu düşün, ayağını denk al. Sencan sözlerini bitirmişti. Bana arkasını dönerek gene bir ırmağa baktı, bir de dağlara. Yalnız bu kez duygularını içinde hapsetti. Artık beni duygularını açmaya layık bulmuyordu besbelli. Onun yanı sıra eve doğru yürürken bana karşı beslediği bütün duyguları o çelik sessizliğinde okuyabiliyordum. Yumuşak başlılık beklediği yerde direnmeyle karşılaşan sert, despot bir kimsenin umut kırıklığı. Karşısındakinde hoş görmediği, paylaşamadığı duygular, düşünceler bulan soğukkanlı, katı bir kimsenin hoşnutsuzluğu. Kısacası bir erkek olarak Sencan'ın içinden başıma vura vura beni isteğine razı etmek geliyordu. Ters tutumlarıma sabırla dayanıyorsa, düşünüp tövbe etmem için böyle uzun bir süre tanıyorsa bu salt gerçek inanç sahibi bir din adamı olmasındandı. O gece kız kardeşini öptükten sonra benimle tokalaşmayı bile unutmak daha işine geldi. Hissesini çıkarmadan yanımızdan ayrıldı. Onu bir arkadaş olarak çok sevdiğim için bu kasıtlı soğukluk kalbimi kırdı. O kadar ki gözlerim yaş içinde kaldı. Dayana, anladığıma göre yürüyüş sırasında Sencan'la kavga etmişsiniz dedi. Hemen arkasından koş Jane. Şimdi taşlıkta seni bekleyerek oyalanıyordur. Barışırsınız. Böyle durumlarda hiç gururlu değilimdir. Gururlu olmaktansa mutlu olmak benim için her zaman yeğidir. Koştum Sencan'ın arkasından. Merdivenin alt başında duruyordu. İyi geceler Sencan dedim. Pek sakin bir tutumla sana da Jane dedi. Ver elini öyleyse dedim. Öyle soğuk, öyle gevşek sıktı ki elimi. O gün aramızda geçenler onu iyice sinirlendirmişti. Ne kadar yakınlık göstersem yumuşamayacaktı. Ağlayıp sızlansam bile yararı yoktu. Barışmak niyetinde değildi. Ondan şu sırada tatlı bir gülümseyiş, dostça bir söz ummak boşunaydı. Öyleyken gene de ruhunun dindar yönü sabırlı, sakindi. Beni bağışlıyor musun diye sordum. Kin gütmek huyu olmadığını, zaten gücenmediği için beni bağışlamasının söz konusu olmadığını söyledi, yanımdan ayrıldı. Keşke bir vuruşta beni yere yıksaydı. 35. Sencan ertesi gün Cambridge'e gideceğini söylemişti ama gitmedi. Yolculuğunu bütün bir hafta erteledi. İyi ama sert, vicdanlı, gene de amansız bir insanın kendisini kızdıran birisine nasıl yaman ceza verebileceğini bu hafta süresince bana kanıtladı. Tek bir düşmanca davranışta bulunmadan, bir tek sitem, azar sözü söylemeden bana gözden düştüğümü her an belirtmeyi başardı. Sakın dindarlık ruhuna sığmayan bir kin güttüğü sanılmasın. Elinde her türlü olanağı olsa bile benim tek kılıma zarar gelsin istemezdi. Hem yaratılış hem de ilke bakımından garez bağlamak, üç almak gibi şeylere burun kırmayan bir insandı. Onu küçük gördüğümü söylediğim için bağışlamıştı beni ama sözlerimi unutmuş değildi. Ömrümüz boyunca da unutmayacaktı. Bana her bakışında gözlerinden anlıyordum ki bu sözler onunla benim aramda havaya yazılmıştı. Ne zaman konuşsam benim sesimde yeniden bu sözleri duymaktaydı. Bana her verdiği karşılığın tınısında bu sözlerin yankısı gizliydi. Benimle konuşmazlık etmiyordu. Hatta her sabah yine eskisi gibi beni çalışma masasına çağırıp da ders yaptırıyordu. Görünüşte bana karşı davranışı gene aynıydı ama eskiden davranışındaki, sözlerindeki beni adeta büyüleyen o yakınlık yok olmuştu. Görünüşte hiç değişmemekle birlikte eski yakınlığımızı iyice ortadan yok etmekte gösterdiği ustalık onun o hınzır erkek yönüne zevk veriyordu sanırım. Ruhundaki din adamının paylaşmadığı, doğru bulmadığı bir zevk. Kısacası bana karşı artık et kemik olmaktan çıkmış mermer bir heykel kesilmişti. Gözleri soğuk, parlak, birer mavi elmas, dili konuşan bir makineydi. O kadar. Bütün bunlar işkenceydi benim için. Sonu gelmez bir Çin işkencesi. Çünkü beni sürekli olarak için için kızdırıp tasalandırarak, diken üstünde tutarak yıkıyor, mahvediyordu. Bana öyle geliyordu ki yanılıp karısı olsam bu tertemiz ruhlu, soylu, iyi adam beni çok geçmeden tek bir damla kanımı akıtmaksızın öldürebilirdi de onun o lekesiz vicdanına hiçbir suçluluk gölgesi düşmezdi. Bunu özellikle onu yatıştırmaya kalktığım zamanlarda seziyordum. Kendi özgünlüğüme karşılık onda hiçbir özgünlük bulamıyordum. Aramızdan kara kedi geçmesi onu hiç tasalandırmıyor, eski halimize dönmek için hiçbir özlem duymuyordu. Kaç kereler gözlerimden ip gibi dökülen yaşlar birlikte okuduğumuz sayfayı ıslattı ama onun üzerinde zerrece etkisi olmadı. Sanki yüreği gerçekten taş ya da demirdi. Bu arada kız kardeşlerine karşı eskisinden daha sıcak davranıyordu. Sanki yalnız bana karşı soğuk davranması aramızdaki soğukluğu belirtmeye yetmezmiş gibi bir de çelişkinin silahını kullanıyordu. Bunu kötülüğünden değil de ilki olarak yaptığından eminim. Cambridge'e gitmesinden önceki gece gün batarken bahçede dolaştığını gördüm. Ona bakarken şimdi bana karşı buz gibi soğuk davranan bu adamın bir zamanlar hayatımı kurtardığını, yakın akrabam olduğunu düşündüm. Onunla yeniden dost olmak için son bir çaba göstermek içimden geldi, dışarı çıktım. Küçük çit kapısına yaslanmış olduğu yere yaklaştım. Hemen konuyu açarak, ''Sen Can, senin bana hala kızgın olmana çok üzülüyorum.'' dedim. ''Ne olur kuzum, dost olalım.'' Hiç istifini bozmadan, ''Ben zaten dost olduğumuzu sanıyorum.'' dedi. Ayın doğuşunu seyretmeyi sürdürdü. ''Yok Sen Can, eski dostluğumuz kalmadı artık, bunu sen de biliyorsun.'' ''Kalmadı mı?'' ''İşte bu kötü. Ben sana karşı hiçbir garez duymuyorum. Her zaman senin iyiliğini isterim.'' ''Buna inanırım Sen Can. Çünkü sen hiç kimsenin kötülüğünü isteyemezsin. Eminim bundan. Ama ben senin yakın akrabanım. Düpedüz yabancılara karşı gösterdiğin iyi niyetten daha özel bir yakınlık bekliyorum senden.'' ''Elbet beklersin. Zaten ben de seni bir yabancı gibi tutmuyorum ki.'' Bunu soğukkanlılıkla, hiç istifini bozmadan söyleyişi yeter derecede yıldırıcı, gurur kırıcıydı. Benliğimin, öfkemin sesini dinleseydim hemen kaçardım yanından. Yalnız içimde öfkeden, gururdan daha derin duygular vardı. Bu adamın üstündekilerine, iradesine, ilke sahibi oluşuna son derece hayrandım. Onun dostluğu değerliydi, önemliydi benim için. Bunu yitirmek beni çok üzüyordu. Yeniden kazanmak sevdasından hemen vazgeçecek değildim. ''Böyle mi ayrılacağız Sencan? Hindistan'a giderken de böyle mi bırakıp gideceksin beni?'' O zaman aya bakmaktan vazgeçerek bana doğru döndü. ''Hindistan'a gittiğim zaman seni bırakıyor muyum Jane?'' ''Ne demek? Sen de benimle gelmiyor musun Hindistan'a?'' ''Seninle evlenmezsem gelemeyeceğimi söyledim ya.'' ''Sen de benimle evlenmiyorsun öyle mi? Demek kararın karar.'' Sevgili okurlarım, bu soğukkanlı, sert yaratılışlı kişilerin buz gibi sözleriyle insanı ne büyük bir dehşete salabileceklerini bilmem benim kadar siz de biliyor musunuz? Bunların öfkelerinde dağlardan kopmuş çığ gibi bir şey vardı. Hoşnutsuzluklarında da bir buz çıtırdaması. ''Hayır Sen Can, seninle evlenmeyeceğim.'' dedim. ''Kararım karar.'' Çığ yerinden oynamış, azıcık öne doğru kaymıştı ama henüz üzerime çökmüş değildi. ''Gene soruyorum.'' dedi. ''Buna hayır deyişin neden?'' ''Önce beni sevmediğin içindi.'' dedim. ''Şimdi ise benden adeta nefret ettiğin için hayır diyorum sana. Seninle evlenirsem öldürürsün beni. Daha şimdiden öldürüyorsun.'' Bembeyaz kesildi, kağıt gibi beyaz. ''Seni öldürür müyüm? Şimdiden mi öldürüyorum?'' Bu tür sözleri ağzına alman caiz değildir. Çünkü şiddet dolu, asılsız, kadın kısmına yaraşmayan sözler bunlar. Senin için hiç de iyi bir not verdirtmiyor. Sertçe kınamak gerek bu sözleri. Başkası olsa hiç bağışlamaz ama bence karşımızdakileri 77 kez bağışlamak boynumuzun borcudur. İşte şimdi her şey tamam olmuştu. İlk dargınlığımızı unutturayım derken bu dargınlığın henüz kapanmamış olan yara yerinin üzerine yeni, daha derin bir yara açmıştım. Artık hiç kapanmamacasına. ''Artık benden gerçekten nefret edeceksin.'' dedim. ''Seninle barışmaya çalışmak boşuna. Temelli düşman oldun bana.'' Bu sözlerimle bir yara daha açmıştım. Daha da kötüsü bu sözler az çok gerçeği belirtiyordu. Sencan'ın o kanı çekilmiş dudakları titredi. Öfkesinin çelik bıçağını iyice bilemiştim artık. Biliyordum bunu. İçim burkuldu. Hemen onun elini kavrayarak sözlerimi yanlış yöne çektin dedim. Seni üzüp kızdırmayı hiç istemiyorum ben. İnan bana. Zehir gibi acı bir ifadeyle gülümsedi. Elini kesinlikle elimden çekti. Hatırı sayılır bir duralamadan sonra... ''Artık sözünü alıyorsundur.'' dedi. ''Hindistan'a gitmekten vazgeçiyorsun, öyle değil mi?'' ''Hiç de değil.'' dedim. ''Senin yardımcın olarak gelirim.'' Bundan sonra çok uzun bir sessizlik çöktü. Bu sırada genç papazın içinde doğayla disiplin arasında ne gibi çarpışmalar geçiyordu bilmem. Ancak mavi gözlerinde acayip ışıklar yanıp sönüyor, yüzünün üzerinden garip gölgeler geçiyordu. Sonunda benim yaşımda bekar bir erkekle genç bir kadının birlikte yolculuk etmeye kalkışmalarının saçmalığını anlatmıştım sana. Bir daha bunun sözünü bile etmeyeceğini sanırdım. Anlayamamışsan senin hesabına üzüldüm. Sözünü kestim. Böyle elle tutulur bir sitemde bulunması bana birden yürek vermişti. Mantıklı düşün Sen Can, saçmalamaya başlıyorsun. Benim önerim karşısında dehşete düşmüş gibi numaralar yapıyorsun ama aslı yok bunun. Çünkü yüksek bir zekan var. Ne demek istediğimi anlayamayacak kadar ahmak ya da kibirli olamazsın. Bak gene söylüyorum. İstersen senin çömezin olurum ama karın asla. Benzi gene kül gibi soldu. Yalnız geçen seferki gibi gene duygularına kapılmayı önledi. Kesin, sakin bir ifadeyle karım olmayan bir kadın çömez benim işime gelmez dedi. Demek ki benimle gelemiyorsun. Yalnız önerin içtense Londra'dayken gider evli bir misyonerle konuşurum. Onun karısına yardımcı olarak gidersin. Böylece sözünden dönmek, davayı bırakmak şerefsizliğinden de kurtulmuş olursun. Sizin de bildiğiniz gibi ben hiçbir zaman resmen söz vermiş bir davaya katılmış değildim. Onun için şimdi bu sözler biraz gereksiz derecede sert, despotça kaçıyordu. Ortada şerefsizlik, sözden dönme, davayı bırakma diye hiçbir şey yok dedim. Hindistan'a, hele yabancılarla gitmeye en ufak bir zorunluluğum yok. Seninle olsa birçok şeyleri göze alabilirdim. Çünkü sana karşı hayranlık, kardeş sevgisi besliyorum. Sana güveniyorum. Yalnız kiminle gidersem gideyim, o iklime pek dayanamayacağımı da kesinlikle biliyorum. Sen can, ha canından korkuyorsun diye dudak büktü. Elbette, Tanrı bana canımı sokağa atayım diye vermedi ya. Senin istediğini yapmak da bence hemen hemen kendimi öldürmek olur. Zaten yurdumdan ayrılmaya karar vermeden kesinlikle inanç getirmek istediğim bir şey var. Acaba burada kalmakla insanlığa daha yararlı olamaz mıyım? Ne demek istiyorsun? Uzun uzun anlatmamın gereği yok. Çoktandır beni kuşku, korku içinde bırakan bir sorunum var benim. Bu kuşkularımı gidermedikçe hiçbir yere ayrılamam. Sen can, ben senin aklının da kalbinin de nerede olduğunu biliyorum dedi. İçinde günah bir aşk yaşatıyorsun. Şimdiye kadar çoktan başını ezmeliydin bunun. Lafını ederken yüzün kızarmalıydı. Aklın hala Bay Rochester'da değil mi? Doğru söylüyordu. Bunu sessizliğimle itiraf ettim. Onu mu arayacaksın? Nerede olduğunu, ne yaptığını öğrenmem şart. Öyleyse bana düşen seni dualarımla anmak, Tanrı'ya seni büsbütün defterden silmemesi için gönülden yalvarmaktan ibarettir. Ben sende onun seçkin kullarından birini bulur gibi olmuştum. Yalnız Tanrı'nın görüşü insanoğlunun görüşünden başkadır. Tanrı'nın dediği olur. Bunları söyledikten sonra çit kapısını açıp geçti, koruluğa daldı. Çok geçmeden onu göremez olmuştum. Eve dönüp salona girdiğimde Diana'yı düşünceler içinde pencere başında buldum. Diana benden epey boyluydu. Elini omzuma koydu, eğilerek yüzümü süzdü. Jane dedi, şu günlerde hep heyecanlı, huzursuz, solgunsun, mutlaka bir derdim var. Sen Can'la konuştuğunuz işin ne olduğunu bana söyleyemez misin? Yarım saattir pencereden sizi gözetliyorum. Böyle casusluk yapışımı hoş gör ama ne zamandır aklımdan olmayacak şeyler geçiyor da. Can tuhaftır. Diana duraladı. Ben de sesimi çıkarmadım. Biraz sonra, sen can çoktandır senin için kendince bir şeyler tasarlıyor dedi. Bundan eminim. Ne zamandır sana karşı başka hiç kimseye göstermediği ilgiyi, yakınlığı gösteriyor. Ama neden? Keşke seni seviyor olsa. Seviyor mu Jane? Diana'nın o serin elini aldım, kendi ateş gibi yanan alnıma koydum. Sevmiyor Diana, şu kadarcık bile. Öyleyse gözleri neden hep sende? Neden hep seninle baş başa kalmak istiyor? Mary ile ben şu sonuca vardık ki, sen can seninle evlenmek istiyor. Öyle, evlenme önerdi bana. Diana ellerini çırptı. Biz de hep bunu ummuştuk, bunu istemiştik zaten. Ona evet diyeceksin değil mi Jane? O zaman o da İngiltere'de kalır. Ne gezer sevgili Diana, onun benimle evlenmek istemesindeki tek amaç Hindistan'a yanında götürebileceği bir iş arkadaşı sağlamak. Ne? Seni Hindistan'a mı götürmek istiyor? Evet. Diana çılgınlık diye söylendi.